Ayrım 19, sayfa 229. İnfazcı Lars Kepler. 48. Bölüm Gelin Tacı. Silencia Defense'den biriyle ilişkiye geçmek çok zordu. Ulaşılabilir, bütün telefonlarda karşınıza tek düze bir ses çıkıyor, oradan oraya yönlendirilerek bir labirentin içinde dolaştırıyordu. Bu labirentten kurtulmak için 9 rakamı ve yıldızı tuşlayan Saga sekretere bağlandı. Kadının sorularını aldırmayıp doğrudan konuya girdi. Sekreter bir süre dilini yutmuş gibi sustuktan sonra Saga'nın yanlış yeri aradığını ve telefon saatinin geçtiğini söyledi. "Yarın sabah saat 9 ile 11 arasında aramanızı rica edeceğim."
"Siz şimdi Pontus Salman'a SEPO'nun elemanlarının bugün saat 2'de ziyaretine geleceğini ve hazır olmasını söyleyin," dedi Saga sesini yükselterek.
"Üzgünüm," dedi sekreter, "bütün gün toplantısı var."
"Saat 2'de yok," dedi Saga.
"Ama buradaki ajanda da..."
"Çünkü o saatte benimle konuşacak," diye kadının sözünü kesti Saga.
"Arzunuzu ileteceğim."
"Teşekkürler," diye telefonu kapatan Saga Yuna'ya döndü. "Saat 2 dedi Yuna.
"Evet."
"Tommy Kofoed fotoğrafı görmek istiyor," dedi Yuna. "Öğle yemeğinden sonra onun odasında buluşalım. Oradan gideriz."
Yuna Disa ile öğle yemeği yerken RKP teknisyenleri fotoğrafı büyütmekle meşguldüler.
Locada oturan 4 kişiden birinin yüzünü tanınmayacak derecede silikleştiriyorlardı. Pirinç tenceresinin içindeki kabı çıkaran Disa kendi kendine gülümseyerek Yuna'ya uzattı. Yuna ellerini ıslatarak form verecek kadar soğumuş mu diye pirinçleri kontrol etti.
"Söner Marb'ın kendi kavalrisi olduğunu biliyor muydun?" dedi Disa.
"Kavalri? Bu şey değil mi?"
"Bir Golgota tepesi," dedi Disa. Yuna'nın mutfak dolabını açtı. 2 kadeh alıp birine beyaz şarap, diğerine su doldurdu.
Disa'nın yüzünde bir dinginlik vardı. Çilleri koyulaşmış, saçlarını ensesinde toplamıştı. Yuna ellerini yıkayıp bir mutfak havlusuna kuruladı. Disa karşısına dikilip kollarını boynuna doladı. Yuna kucaklayarak karşılık verdi. Yüzünü Disa'nın başına bastırarak kokusunu içine çekerken Disa'nın sıcak ellerini sırtında ve ensesinde dolaştığını hissetti.
"Deneyemez miyiz?" diye fısıldadı Disa. "Yapamaz mıyız?"
"Belki," dedi Yuna usulca. Disa onu sıkı sımsıkı sardı, sonra iterek kollarından kurtuldu.
"Bazen sana o kadar çok kızıyorum ki," diye mırıldanarak sırtını döndü.
"Disa, ben neysem oyum ama..."
"İyi ki birlikte yaşamıyoruz," diye sözünü kesen Disa mutfaktan çıktı.
Disa'nın banyoya girip kapıyı kapattığını duydu Yuna. Arkasından gitmeli miydi bilemedi. Bir süre yalnız kalması iyi olur diye düşündü en sonunda. Yemek yapmaya devam etti. Bir parça balık aldı, dikkatle avucuna yerleştirdi ve üzerine ince bir wasabi sürdü. Birkaç dakika sonra banyonun kapısı açıldı. Disa mutfağa döndü. Kapıya dikilip sushi yapan Yuna'yı seyretti.
"Hatırlıyor musun?" dedi neşeli bir sesle. "Annen pirincin etrafına sarılı son balığını çıkarır, kızarttıktan sonra tekrar pirincin üstüne koyardı."
"Hatırlıyorum."
"Masayı hazırlayayım mı?"
"Lütfen."
Disa tabakları ve yeme çubuklarını alarak büyük odaya girdi. Pencerenin önünden geçerken durdu, aşağıya Vallingdatan'a baktı. Ağaçların yaprakları açık yeşil parlıyordu. Yuna Linda'nın bir yıldır yaşadığı Norra Bantorget'e kaydı bakışları. Tabakları ve çubuğu buğulu beyaz masaya bırakıp tekrar mutfağa döndü. Bir yudum şarap içti. Soğuk yüzünden kekre tadı kaybolmuştu. Çocukluğunda yaptığı gibi masanın altına oturup "elimizle yiyebilir miyiz?" diye sormak için büyük bir istek duydu.
"Yemeğe çıkma daveti aldım," dedi bunun yerine.
"Yemeğe çıkma mı?"
Bir an içinden kötü kalpli olmakla olmamak arasında giderek başını salladı.
"Anlat bakalım," dedi Yuna sakin bir ifadeyle. Sushi tepsisini masaya koydu.
Disa şarap kadehini eline aldı. Liseli bir kız ifadesi takınarak,
"Müzeden biri neredeyse 6 aydır bir akşam yemeğe çıkalım deyip duruyordu," dedi.
"Bu tür şeyler hala var mı? Kadınlar akşam yemeğine davet ediliyorlar mı?" Disa'nın yüzüne çarpık bir gülümseme yerleşti. Kıskandın mı?
Bilmiyorum. Bir parça diyen Yuna Disa'ya yaklaştı. Yemeğe davet edilmek iyi bir şey.
Evet.
Disa parmaklarını Yuna'nın kalın saçlarında gezdirdi.
Yakışıklı biri mi diye sordu Yuna.
Doğrusu evet.
Ne güzel.
Ama ben onunla çıkmak istemiyorum diye gülümsedi Disa.
Yuna bir şey demedi. Yüzünü çevirip öylece durdu.
Benim ne istediğimi biliyorsun dedi Disa yumuşak bir sesle.
Yuna'nın yüzü tuhaf bir şekilde sarardı birden. Alnında ter damlaları tomurcuklanmıştı. Başını yavaşça Disa'ya çevirdi. Gözleri bir uçurum gibi kararıp derinleşmişti.
Yuna, unut gitsin dedi aceleyle Disa. Affedersin.
Yuna bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı ve birden dizlerinin bağı çözüldü.
Yuna diye bağıran Disa masaya çarpıp kadehi devirdi.
Yuna'nın yanına çöktü, kucakladı. Geçecek diye fısıldadı. Yuna'nın yüzünü kaplayan bulut yavaş yavaş dağılmaya başladı, acısı hafifliyordu.
Disa cam kırıklarını süpürdükten sonra sessizce masaya oturdu.
İlaçlarını almıyorsun dedi.
Uykumu getiriyorlar, düşünmeye ihtiyacım var. Şu an berrak bir şekilde düşünmem gerekiyor.
Alacağına söz vermiştin.
Alacağım.
Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun diye fısıldadı Disa.
Şu iş çözülür çözülmez almaya başlayacağım.
Peki ya çözülmezse?
Kuzey Müzesi uzaktan bakıldığında fil dişinden oyulmuş bir süs eşyasına benziyordu ama kum taşı ve kireç taşından yapılmıştı. Bir sürü kule ve burçla süslenmiş ince bir Rönesans düşüydü. Müze, Kuzey halkının bağımsızlığına adanmıştı. Ama 1907 yılının yağmurlu bir yaz gününde açılırken Norveç, İsveç'ten ayrılmış, kral da ölüm döşeğindeydi. Müzenin kocaman holüne hızlı adımlarla giren Yuna, merdivenlerin başına geldiğinde durup soluklandı. Bakışlarını yere çevirip uzun bir süre bekledikten sonra ışıklandırılmış cam mekanların önünden ağır adımlarla yürümeye başladı. Anıları gömülü ve kaybettiklerinin hasretiyle gözleri hiçbir şeyi görmeden geçti cam mekanların önünden. Müze bekçisi standın yanına onun için bir sandalye koymuştu. Yuna Linda sandalyeye oturup sekiz çatallı Sami gelin tacını incelemeye başladı. İnce camın arkasında hafifçe parlıyordu. Yuna içinden bir ses duydu. Direksiyonun başındaydı. Kendisine bakan gülümseyen bir yüz gördü. Yağmur yağıyor, yoldaki su birikintilerinden güneş ışınları yansıyor. Sanki her taraf bir yeraltı ateşiyle aydınlanıyordu. Geriye doğru döndü. Lumi'nin kemeri bağlı mı diye kontrol etti. Gelin tacı sanki ışıklı deriden yahut saç örgülerinden yapılmış gibiydi. Tacının vaat ettiği aşk, sevgi ve neşeye dalan Yuna karısını düşündü. Dudaklarındaki vakur gülümsemeyi, yüzüne dökülen kum rengi saçlarını.
İyi misiniz?
Yuna bekçiye şaşkınlıkla baktı. Yıllardır bu müzede çalışıyordu. Kirli sakallı, yorgun yüzlü bir adamdı.
Bilemiyorum diye mırıldanan Yuna sandalyeden kalktı. Müzeyi terk ederken Lumi'nin küçük eli bir hasret gibi takılmıştı bedenine.
Lumi'nin kemeri bağlı mı diye kontrol etmek için geriye dönmüş, Lumi'nin eline dokunan parmaklarını hissetmişti.
Kırk bölüm. Belirsiz bir yüz. Yuna Linna ile Saga Bauer, Silencia Defense'in ana merkezine Pontus Salman'la konuşmaya gidiyorlardı. Yanlarında RKP teknisyenlerinin bozduğu fotoğraf vardı. Güneye, Neynes Ham'a doğru kirli bir iz gibi uzanan 73 numaralı otoyolda sessizce ilerliyorlardı. Yuna Linna locada oturan dört kişinin fotoğrafını iki saat önce dikkatle incelemişti. Sakin yüzlü seyrek saçlı Rafael, dudaklarını yayarak gülümseyen gözlükleri çelik çerçeveli Pancrona, Toy, terbiyeli bir delikanlıya benzeyen Pontus Salman, yanakları çizgili ağır entelektüel havalı Agathe El Hacı.
''Aklıma bir fikir gelmişti.'' demişti Yuna Saga'ya bakarak. ''Eğer fotoğrafın kalitesini bozar ve üzerinde çalışırsak Pontus Salman'ı tanınmaz hale getirebiliriz.''
susup fikrini bir kez daha kafasından geçirmişti. Bunu niçin yapacağız? Elimizde fotoğrafın net bir orijinalinin olduğunu bilmiyor değil mi? Bunu bilemez. Büyük ihtimal fotoğrafı netleştirmek için elimizden geleni yaptığımızı düşünecektir. Aksine değil. Kesinlikle fotoğraftaki 4 kişiyi teşhis edebilmek için elimizden geleni yaptık. Ama yalnızca 3'ünü teşhis edebildik. 4.'sü başını yana çevirdiğinden yüzü belirsiz.
Yani ona yalan söyleme fırsatı verelim diyorsun demişti Saga. Orada olmadığı Pankrona, Agathe El Hacı ve Rafael'le buluşmadığı yalanını söyleme fırsatı.
Eğer bunu yaparsa bu o toplantının nazik bir toplantı olduğuna işaret eder.
Ve yalan söylemeye başlarsa tuzağa düştü demektir.
Hande'ni geçtikten hemen sonra York Brulenken'e dönüp sakin ormanların kuşattığı endüstri bölgesine girdiler. Silencia Defense'in ana binası mat gri, kişiliksiz bir beton binaydı. Devasa binanın pencerelerini hafif renkli camlarına göz gezdiren Yuna'nın aklına locada oturan 4 kişinin fotoğrafı geldi yine. Bir dizi şiddet olayına yol açmış, geride cinayete kurban gitmiş bir kız ve acılı bir anne bırakmıştı. Belki şimdi bu fotoğraf yüzünden Penelope Fernandez ile Bjorn Armskog'la öldürülmüştü. Bu gizemli fotoğraftaki insanlardan biri şimdi bu binadaydı. Fotoğrafın kopyası alınmış, orijinali Linköping'deki adli tıp laboratuvarına gönderilmişti. Tommy Kofayet bir kopyasının üzerinde çalışarak eski yıpranmış bir fotoğraf havası vermişti. Bir kenarı yoktu. Diğer kenarında izole banttan kalan izler vardı. Kofayet Pontus Salma'nın yüzü ile bir elini silikleştirip tanınmaz hale getirmişti. Bakanlar silik yüzlü adamın fotoğraf çekilirken hareket ettiğini düşünürlerdi. Salman fotoğrafta tanınması imkansız tek kişi olmasını şansına verecek diye düşündü Yuna. Fotoğraftaki 3 kişiyle bir araya geldiğini kanıtlayacak bir belge olmadığı fikrine kapılacaktı. Yapacağı tek şey inkar etmekti. Ne silik bir fotoğrafta kendini teşhis edememek ne de kimlerle buluştuğunu hatırlayamamak suçtu. Ama bu buluşmayı reddederse yalan söylediği ve bir şeyleri gizlemeye çalıştığı anlaşılır diye düşündü Yuna. Yuna ile Saga binanın girişine yöneldiler. Sıcak, boğucu bir hava vardı. Parlak ağır kapıdan geçerlerken Yuna'ya bakıp ciddiyetle başını salladı Saga. Eğer Salman yalan söylemeye başlarsa yalanlarına devam etmesine, kendisini ele verene kadar derinleştirmesine müsaade ederiz. Resepsiyonun olduğu kocaman soğuk hole girdiler. Pontus Salman fotoğrafa bakıp 4. kişiyi teşhis edemeyeceğini söylerse yardımcı olamadığı için çok üzüldüğümüzü söyleriz. Gitmeye hazırlanan ama son anda durup birden aklımıza gelmiş gibi mercekle fotoğrafa bir kez daha bakmasını isteriz. Teknik ekip parmağındaki şövalye yüzüğünü görünür bir halde bıraktı. Fotoğraftaki şahsın elbisesinin, ayakkabılarının yahut serçe parmağındaki yüzüğün daha önce gözüne çarpıp çarpmadığını sorarız Pontus'a. Haliyle bunları da inkar etmek zorunda kalır ve böylece emniyet müdürlüğüne alıp sorgulamak, biraz sıkıştırmak için iyi bir bahane verir bize. Resepsiyonun arkasında üzerinde şirketin adı yazılı, etrafı yılan kavi, runik harflerle süslenmiş kırmızı şirket amblemi vardı. Elinde silah olduğu sürece savaştı dedi Yuna.
Runik yazıyı okuyabiliyor musun dedi Saga şaşkınlıkla.
Yuna yazının çevirisinin olduğu tabelayı işaret etti. Resepsiyon tezgahının arkasında solgun bir adam vardı. İnce dudakları kuruydu. Pontus Salman dedi Yuna kısaca.
Randevunuz var mı? Saat 2'de dedi Saga.
Adam önündeki kağıtları karıştırıp bir şeyler okudu. Evet işte diye mırıldanarak başını kaldırdı. Pontus Salman randevuyu iptal etmiş.
Bize böyle bir bilgi verilmedi dedi Saga. Bir konuda yardımını...
Üzgünüm.
Telefon açıp bir yanlışlık olduğunu söyler misin dedi Saga.
Aramasını ararım ama ulaşacağımı hiç sanmam çünkü şu anda bir toplantıda.
4. katta mı diye araya girdi Yuna.
5. katta dedi adam hiç düşünmeden. Sagar resepsiyondaki koltuklardan birine oturdu. Kocaman pencerelerden dökülen güneş ışınları saçlarını tutuşturmuş gibiydi. Resepsiyonun başında bekleyen Yuna ahizeyi kulağına dayayıp numaraları tuşlayan görevliye bakıyordu. Telefon birkaç kez çaldı ama karşı taraftan açan olmadı. Resepsiyon görevlisi üzgünüm der gibi başını iki yana salladı. Telefonu kapat dedi Yuna birden, ona bir sürpriz yapalım. Sürpriz mi dedi resepsiyon görevlisi şaşkınlıkla. Koridoru açılan cam kapıya yönelen Yuna, geldiğimizi haber vermene gerek yok dedi gülümseyerek. Koltuktan kalkan Saga Yuna'nın peşine takıldı. Bekleyin dedi genç görevli, bir kez daha dene. Yuna ile Saga aldırmadan koridora daldılar. Asansöre binip 5. katın düğmesine bastılar. Asansör sessizce yukarı çıkmaya başladı. 5. kata çıktıklarında Pontus Salman asansörün kapısında onları bekliyordu. 40 yaşlarındaydı. Yıpranmış yüzüne sahte bir ifade yerleştirmişti. Hoş geldiniz dedi rahatsızlığını gizlemeye çalışarak. Teşekkürler dedi Yuna. Karşısında duran iki kişiyi süzen Pontus Salman, bir komiser ve bir masal prensesi dedi. Pontus'un peşine takılıp uzun koridorda ilerlerken kurdukları tuzağı, silik fotoğrafı nasıl göstereceklerini bir kez daha aklından geçiren Yuna, sırtında soğuk bir ürperti hissetti. Sanki Viola Fernandez morgda uzandığı soğuk çekmecede gözlerini açmış beklentiyle ona bakıyordu. Koridordaki karartılmış pencere camlarından bir tür zamansızlık duygusu yayılıyordu. Pontus'un bürosu çok büyüktü. Kara ağaçtan bir çalışma masasıyla etrafına açık koltuklar dizilmiş, siyah cam bir sehpa vardı. Sehpanın etrafına oturdular. Pontus Salman neşesiz bir gülümsemeyle ellerini birbirine kenetleyip "Sorun ne?" dedi. "ISP'den Karl Palmkrone'nin öldüğünü duymuşsunuzdur," dedi Saga. Salman birkaç kez başını salladı. "İntihar etmiş diye duydum." "Soruşturma henüz bitmedi," dedi Saga dostça bir ifadeyle. "Araştırmalarımız devam ediyor. Elimizde Palmkrone'nin olduğu bir fotoğraf var. Yanındaki kişileri teşhis edebilmek bizim için çok önemli."
"Üçü çok açık ama dördüncü kişi çok silik," dedi Yuna.
"Personelinizin bu fotoğrafa bakmasına izin vermenizi istiyoruz. Belki içlerinden biri bu dördüncü şahsı tanıyabilir. Örneğin bir eli çok net."
"Anlıyorum," diyen Salman dudaklarını büzdü.
"Belki de biri diğer kişilere bakarak kim olduğunu çıkarabilir," dedi Saga. "En azından denemeye değer."
"Patria ve Saab Bofors Dynamics'e uğradık ama bir sonuç alamadık."
Pontus Salman'ın yıpranmış yüzünde hiçbir ifade belirtisi yoktu. Acaba bu kadar sakin ve soğukkanlı olabilmek için ilaç mı alıyor diye düşündü Yuna. Bakışları tuhaf denilecek ölçüde ölgündü. Yüz ifadesiyle duygular arasında bir kopukluk var gibiydi. Sanki içinden bütün bağlantılarını kopararak bir şey geçip gitmişti.
"Bana çok önemli olduğunu düşünüyor olmalısınız," dedi Salman, bacak bacak üstüne attı.
"Öyle," dedi Saga.
"Şu önemli fotoğrafı görebilir miyim?" dedi Salman hafif, duygudan yoksun bir tonla.
Palmkrone'nin yanı sıra silah tüccarı Rafael Guidi ile El-Beşir'in askeri danışmanı Agate El-Hacı'yı teşhis edebildik," dedi Yuna. "Ama dördüncü kişi kim bilmiyoruz." Yuna dosyadan çıkardığı fotoğrafı Salman'a uzattı. Locanın kenarında oturan silik şahsı işaret eden Saga yalan söyleyeceğini düşündüğü, Salman'ın yüzündeki her değişikliği, sesindeki her titremeyi kaydetmek için dikkat kesilmişti. Yüzünün rengi atan Salman dudaklarını ıslatıp gülümsedi, parmağıyla fotoğrafa vurarak "Ama bu benim," dedi.
"Siz mi?"
"Evet."
Çocuksu ön dişlerini göstererek güldü.
"Ama?"
"Frankfurt'la bir araya geldik," dedi mutlu bir gülümsemeyle. "Çok harika bir müzik dinledik. Ne olduğunu hatırlayamıyorum ama sanırım Beethoven'dı."
Yuna bu cevabı hiç beklemiyordu. Boğazını temizledi ve "Emin misiniz?" dedi.
"Elbette."
"O zaman bu sır çözülmüş demektir," dedi Saga. Sesine hayal kırıklığını gizleyen sıcak bir ton yüklemişti.
"Belki Sepo'da işe başvurmalıyım," diye şaka yaptı Salman.
"Niçin bir araya gelmiştiniz?" diye sordu Yuna. "Yani bunu sormanda bir sakıncası yoksa." Hiçbir sakınca yok diye güldü Salman. Bu fotoğraf 2008 ilkbaharında çekildi. Sudan'a cephane sevkiyatını tartıştık. Agathe El Hacı hükümeti adına oradaydı. 2005'ten beri bölgenin istikrara kavuşması için çaba sarf ediliyordu. Görüşmelerde epey mesafe kat edilmişti ama 2009 yazında yaşananların neticesinde her şey havaya savruldu. Sarsılmıştık, anlıyorsunuzdur. O olaydan sonra Sudan'la bütün bağlar koptu. 2009 yazında neler yaşandığı hakkında hiçbir fikri olmayan Yunan Saga'ya baktı, yüzünden bir şey okuyamadığından bu konuya girmemeye karar verdi. ''Kaç toplantı yaptınız?'' diye sordu. ''Yalnızca bu gördüğünüz toplantı,'' dedi Salman. ''Tabii ISP'nin müdürünün bir kadeh şampanya ikramını kabullenmesi biraz tuhaf gelebilir.'' ''Sizce tuhaf mı?'' dedi Saga. ''Ortada öyle kutlanacak bir şey de yoktu. Ama belki yalnızca susamıştı.'' diye güldü Salman. 19. ayrımın sonu. Sayfa 240.